Ben önce tabii Karakutu Derneği'ne teşekkür ederim burada bana konuşma imkanı tanıdığı için. Aynı zamanda sizlere teşekkür ederim. Kar, kış, soğuk demeden buraya geldiniz dinlemeye. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi ben burada aslında biraz doktora tezim üzerinden bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Bir kimlik siyaseti olarak Alevi Hareketi'nin doğuşu, aktörler ve talepler zaten başlık. 1990'larda Alevi Hareketi bir kimlik siyaseti olarak neden ve nasıl şekillendi? Önce biraz bunu anlamaya çalışacağım. Ondan sonrasında da bu hareketin en önemli aktörü olarak Alevi derneklerini alabilmemiz mümkün. Biraz Alevi dernekleri hakkında, Alevi derneklerinin temel talepleri hakkında da biraz konuşmaya çalışacağım sonrasında. Böylece 1990'lardan itibaren şekillenen, bugüne kadar da devam eden bir toplumsal hareketin, bir kimlik hareketinin nasıl, neden, hangi taleplerle, hangi aktörler üzerinden şekillendiğini birazcık ortaya koymaya çalışacağız. Şimdi aslında böyle Aleviliğin bir kimlik siyaseti olarak şekillenişi sürecinden bahsederken 1990'larda bu süreci böyle akademik literatürde, hatta daha popüler literatürde de anlatan bir kavram var. Aslında bu kavram Alevi uyanışı kavramı. Şimdi biz Alevi uyanışı dediğimizde böyle birbirinden farklı bir takım unsurlardan bahsediyoruz. Mesela bir boyutuyla Alevi uyanışı dediğimiz şey, Alevilik üzerine yazılan kitapların, yapılan haberlerin veya böyle ana akım medyadaki yazı dizilerinin sayısındaki muazzam artışı ifade ediyor bir boyutuyla. Yani 1990'lar bu anlamda bir yayın patlamasına sahne oluyor. Yani Alevilikle ilgili yazılan yüzlerce kitap var. İşte Milliyet, Sabah, Hürriyet, Güneş, o dönemin ana akım gazeteleri sürekli Alevilikle ilgili yazı dizileri çıkarmaya başlıyorlar. İkinci bir boyutunu Alevilere yönelik yayın yapan radyo istasyonları ve televizyon kanallarının kurulması oluşturuyor. İşte bir kısmı hala devam eden Cem Radyo, Yön Radyo, Radyo Barış veya Cem TV gibi Alevi cemaatin, Alevi kamuoyuna seslenen radyo ve televizyon istasyonları 90'lardan itibaren kurulmaya başlanıyor. Üçüncü bir boyutuyla Alevilerin haklarını savunmak için kurulan dernek ve vakıflar var. 90'lı yıllarda kurulan, bugün hala etkin olan vakıflardan ve derneklerden bahsediyoruz. Yine burada Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Hacı Bektaş Veli Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, yani sayıları uzatabilmemiz daha da mümkün. Dördüncü boyutu da bu işin, bu dernek ve vakıflar tarafından düzenlenen anma törenleri, festivaller, kampanyalar. Yani anma törenleri dediğimizde mesela Abdal Musa anma törenleri, Hacı Bektaş Veli anma törenleri, bunların başında gelen törenler. Aslında bütün bu hikaye, yani Alevi yanışı dediğimiz şeyin bu bütün boyutları bize şundan bahsediyor: artık kamuoyunda Alevilik daha fazla tartışılan bir mesele, ama daha da önemlisi Aleviler kamusal alanda giderek daha da fazla artan bir şekilde Alevi kimlikleriyle var olmaya başlıyorlar. Yani Alevi olarak kamusal alanda bu kimliklerini deklare ederek var olmaya başlıyorlar. 90'larda birazcık yeni olan şey bu. Şimdi peki ne oldu da 1990'larda bu anlamda bir Alevi kimlik siyaseti ortaya çıkmaya başladı? Biraz bunun üzerine konuşacak olursak eğer, burada ben bunu 3 boyutta ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Bu işin bir evrensel boyutu var. Yani evrensel boyutu da birazdan üzerinde konuşacağımız, siyasetin kültürel dönüşümü diye nitelendirebileceğimiz bir süreç yaşanıyor. Bu süreç sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada yaşanıyor. İkinci boyutu bu ulusal boyutu. 1990'lı yıllarda sadece Alevi hareketi değil, Türk siyasal hayatını, Türkiye siyasal hayatını etkileyen iki önemli mesele daha var. Bunlardan bir tanesi Kürt sorunu, diğeri siyasal İslam'ın yükselişi. Bir de grup içi bir boyutu var, Alevilere ilişkin bir boyutu var. O da Alevilerin 1990'larda maruz kaldığı katliamlar. Yani Madımak ve Gazi'den bahsediyoruz tabii ki burada. Şimdi bu bahsettiğim üç boyutu birazcık daha açabilmem mümkün. Önce siyasetin kültürel dönüşümüyle neyi kastettiğimi belki belirtebilirim. Aslında siyasetin kültürel dönüşümü dediğimizde çok basit haliyle şunu kastediyoruz: siyasal olan sosyopolitik süreçler yerine kültürel süreçler üzerinden tanımlanmaya başlıyor. Dolayısıyla da siyaset, sınıf gibi, ulus gibi kavramlar yerine daha ziyade şeyde kültürel kimlik kavramı üzerine inşa edilmeye başlanıyor. Yani bu bütün dünyada böyle olduğu anlamına gelmiyor, ama artık siyasetle kültürün ve kültürel kimliklerin giderek artan bir role sahip olmaya başladığını görüyoruz. Peki bunun nedeni ne? Bunun nedenlerinden bir tanesi tabii ki küreselleşme. Çünkü küreselleşme aslında bir siyasi birim olarak, bir ekonomik birim olarak ulus devleti sınırlarını çözmeye başlıyor. Ulus devletin sınırlarını çözmeye başladığı andan itibaren ulus üstü ve ulus altı kimlikler ve aidiyetler giderek kuvvet kazanmaya başlıyor. Ulus ötesi örgütlenmeler güç kazanıyor ama bizim hikayemiz için asıl belirleyici olan nokta ulusun daha öncesinde ya da ulus devletin daha öncesinde üzerine örttüğü kimlikler, yani ulusaltı diye nitelendirilen etnik veya dinsel kimlikler canlılık kazanmaya başlıyor. Ve canlılık kazanmaya başlayan bu kültürler siyasal süreçlerde de belirleyici olmaya başlıyorlar. Şimdi işin bir boyutu bu. İkinci boyutu Sovyetler Birliği'nin yıkılması. Çünkü bu küreselleşmeyle beraber Sovyetler Birliği'nin yıkılmasını beraber ele aldığımızda artık siyasette sınıf kavramı biraz daha popüler bir tabirle söyleyecek olsak demode oluyor, out oluyor. Bunun yerine daha küreselleşmenin etkisiyle bir de birazdan bahsedeceğimiz postmodern tartışmaların etkisiyle kimlik kavramı giderek belirleyici hale gelmeye başlıyor. Bu işin üçüncü sürecinde de postmodernizm tartışmaları var. Postmodernizm tartışmaları 80'li 90'lı yıllarda siyaset felsefesi alanını, akademik tartışmaları çok ciddi anlamda yönlendiriyor. Bu postmodernizm tartışmalarında yani özellikle burada işte akla ve rasyonaliteye dayalı bir eleştiri var. Doğruluk, kesinlik, objektivite gibi kavramların sosyal bilimlerde olamayacağı, bunun yerine daha görelilik, belirsizlik gibi kavramların daha fazla ön plana çıkması gerektiğinden bahsediliyor. Dünyayı çoklu ve değişken, değişkenler üzerinden belirsizlik ekseninde yorumlamaya açık bir düşünce postmodernizm. Bütün bunların siyaset alanındaki karşılığı ne oluyor? Şu olacak. Mesela postmodernizm denildiğinde bu kavrama yaygınlık kazandıran filozoflardan bir tanesi Jean-François Lyotard'dır. Lyotard'ın Postmodernliğin Durumu diye bir kitabı var. Bu kitabın içerisinde postmodernizm nedir diye sorduğunda diyor ki postmodernizm büyük anlatıların reddidir. Yani ulus gibi, sınıf gibi böyle tek bir kavram üzerine oturan büyük anlatıları artık reddetmek lazım. Bunlar bizi hiçbir şey açıklayamaz. Büyük bir anlatı olarak toplumun kendisini de reddetmemiz lazım. Bunu kültürel kimliklerle yapı bozuma uğratmamız lazım diyor Lyotard aslında. Dolayısıyla aslında bu büyük anlatıların yerine farklılık kavramı ön plana almaya başlıyor. Çünkü farklılık siyaset felsefesinde kurucu bir değer haline gelmeye başlıyor. Farklılık da kimlikleri ön plana çıkarmaya başlıyor. Çünkü deniliyor ki sınıf gibi, ulus gibi büyük kavramlar insanları birbirine benzeştirir. Ama kimlik gibi daha mikro kavramlar insanları farklılaştırır. Daha doğrusu farklılıklarını ön plana koyar. Dolayısıyla siyasette artık zaten Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra küreselleşme süreciyle beraber biz ulus gibi, sınıf gibi kavramlardan hareket edemeyiz. Kimlik kavramından hareket edelim. Şimdi bütün bu süreçler eş zamanlı olarak dünyanın birçok coğrafyasında kültürün, kimliğin siyasette giderek belirleyici bir rol oynamaya başlamasını, en azından rolünün artmasını beraberinde getiriyor. Tabii bu işin ikinci bir boyutu daha var. Şimdi ulusal boyutuna bakacak olursak, bu da Türkiye'de mesela 60'lı 70'li yıllarda Türkiye'de siyasetin aksı sağ-sol ekseni üzerinde bölünüyor. 80'li yıllarda zaten 12 Eylül darbesinin bir kasveti var. 90'lı yıllara geldiğimizde Türkiye siyasetinde tabii ki sağ-sol eksenin ortadan kaybolmuyor ama siyaseti belirleyen artık daha ziyadesiyle Kürt sorunu gibi, siyasal İslam gibi kimlik meseleleri olmaya başlıyor. Şimdi Kürt sorunu dediğimiz sorun tabii ki Cumhuriyet'in ilanından önce var olan bir sorun. Yani 1860'larda Şeyh Ubeydullah isyanından itibaren başlayan bir sorundan bahsediyoruz. Erken Cumhuriyet dönemi var ama 1990'larda Kürt sorunu özellikle de PKK'nın yürüttüğü mücadeleyle bir siyasal şiddet ekseninde tartışılmaya başlanıyor artık. Şimdi Kürt sorununun Alevi kimlik siyaseti üzerindeki etkisi ne? İki boyutu var bu etkinin. Bunlardan bir tanesi Kürt meselesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının etnik boyutunu ortaya koyuyor. Zaten Anayasa'nın 66. maddesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını Türk kimliği üzerinden tanımlıyor. Burada Türk kimliği etnik bir kimlik midir değil midir tartışması yapılıyor ama en nihayetinde Türk diye bir etnik topluluk var baktığımızda. Siz böyle bir gönderme yapmasanız da bir üst kimlik olarak bu etnik topluluğun kimliğini belirlemiş oluyorsunuz. Haliyle de bu Kürt meselesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının etnik göndermesini biraz ortaya çıkarıyor. Şimdi bu etnik göndermeyle beraber bir mesele daha tartışılmaya başlanıyor. Deniliyor ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının bir de bir dinsel boyutu var aslında. İşte Anayasa'nın 24. maddesi zorunlu din derslerini içeriyor. Anayasanın 136. maddesi Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bahsediyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da fiiliyatta bir Türk kimliğine oturduğu kadar bir Sünni kimliğine de oturuyor baktığımızda. Dolayısıyla Kürt meselesi aslında biraz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı tartışmalarında kral çıplak denmesini beraberinde getiriyor. Şimdi bir bu bakımdan etkili, yani şöyle söyleyebilirim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının fiiliyatında etnisite bakımından bir gedik açıyor Kürt meselesi. O gedikten daha sonrasında Alevilikle bir dinsellik tartışması yaparak çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla Türk kimliğinin yani Türk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türk kimliği tartışıldığı için de Sünni kimliği de tartışılmaya başlanıyor bu süreçte. Bu işin bir boyutu daha var Kürt sorunu söz konusu olduğunda. 1990'lı yılların özellikle ikinci yarısında Kürt hareketi Alevi yerleşim yerlerinde, daha doğrusu Kürt Alevi yerleşim bölgelerinde daha fazla etkinlik göstermeye başlıyor. Buna ilişkin örgütlenmelere gidiyor. Mesela Almanya'da Kürdistan Alevileri Federasyonu'nu kuruyor. Zülfikar diye yine Almanya'da bir dergi çıkarıyor. Aynı zamanda bir böyle Kürt Alevilik tezi formülize ediliyor bu dönemde. İşte aslında Aleviliğin normalde İslamiyet öncesindeki Kürt inanışlarının bir devamı olduğu, Mazda inancı gibi, Zerdüştlük gibi inançların bir devamı olduğu belirtiliyor. Ki benzer bir şekilde bir Türk Alevilik tezi de var. O da Aleviliğin İslam öncesi Türklerin inançlarından süzüldüğünü, aslında Türklerin İslamiyet'i kendi İslamiyet öncesi inanışlarından süzerek, yorumlayarak ortaya koyduklarını iddia eden bir Türk Aleviliği tezi var. Yani böyle Alevilik bir etniste tartışmalarının içerisinde buluyor kendisini. Bu noktada aslında Alevi kimliği şu açıdan Alevilere bir kolaylık da sağlayacak. Yani Aleviler Türk müdür, Kürt müdür tartışmasından ne Türküz ne Kürdüz, Aleviyiz diyerek sıyrılabilme imkanına kavuşuyorlar. Yani bir anlamda Aleviliğin bir etnisiteler üstü olma hali Alevilere Türkiye siyasetine Kürt sorunu gibi yakıcı bir soruna müdahil olmadan dahil olabilme imkanı sağlıyor kendi kimlikleri üzerinden. Şimdi siyasal İslam meselesi bu işin tabii ki bir diğer boyutu. Yani siyasal İslam meselesinin tarihini de tabii ki çok daha eskilere götürebilmek mümkün. Ta İttihat ve Terakki Cemiyeti zamanından beri çıkarılmış olan İslamcı dergiler var. İşte Sırat-ı Müstakim gibi, Sebil-i Reşat gibi veya Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi'nden bahsediyorsak onların tarihleri 1970'lere kadar gidiyor. Ama 1990'larda yeni olan iki şey var siyasi İslam tartışmalarında. Bunlardan bir tanesi artık siyasal İslam böyle Türkiye siyasetinin daha marjında, çeperinde kalan bir hareket olmaktan çıkıyor. Yani Milli Selamet Partisi, Milli Nizam Partisi nezdinde %8'ler, 10'lar alan bir siyasi hareket olmaktan çıkıyor. Önce 94 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara gibi iki büyük şehir belediyesini kazanan, 95 genel seçimlerinde de birinci parti çıkan bir parti haline geliyor, Refah Partisi. Yani siyasal İslam Türkiye siyasetinin marjından merkezine doğru geçmeye başlıyor. Bu siyasal boyutun dışında başka bir şey daha var. Siyasal İslam'a dair göndermelerin kamusal alanda görünürlükleri artmaya başlıyor. Yani mesela 1994 yılı içerisinde bir rakam verebilirim. İslami gruplara ait 19 televizyon, 45 radyo istasyonu var. Aynı zamanda işte Yeni Şafak, Zaman, Milli Gazete gibi gündelik gazeteler var. Semerkant, Sızıntı, Tezkire, İktibas, Hak Söz gibi böyle daha aylık dergiler var. Bütün bunlar böyle bir İslami bilgi oluşum sürecine işaret ediyor. Bunun dışında kamusal alanda dini görünümler şöyle artmaya başlıyor. İşte İslami kafeler, İslami oteller, İslami kuaförler. Dolayısıyla böyle bir helal bir kamusal alan yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Haliyle İslam, siyasal İslam kendi kimliğiyle, siyasal kimliğiyle kamusal alanda daha görünür hale gelmeye başlıyor. Tabii bu da Alevilerde bir tedirginlik yaratacak ve bu tedirginlik Alevileri kendi kimliklerine daha fazla sahip çıkmaya yöneltecek. Şimdi burada bir şeyin altını çizmem gerekiyor. Genellikle böyle literatürde de siyasal İslam çıktı, Aleviler siyasal İslam'ın görünürlüğünden korktuğu için kendi kimliklerine sahip çıkmaya başladılar diye bir yorum var ama bu yorumdan ziyade bence şunu benimsemek daha doğru. Siyasetin kültürel dönüşümüyle beraber kimlik siyasette belirleyici bir rol haline gelmeye başladığında eş zamanlı bir biçimde siyasal İslam'ın yükselişi, Kürt sorunu ve Alevi meselesi Türkiye siyasetine oturmaya başlıyor. Yani biri birini öncelemiyor, aslında bunlar el ele beraber ilerliyorlar. Yani bazı alanlarda rakip, bazı alanlarda işbirliği içerisinde olabilir bu toplumsal gruplar ama onları aslında siyasal sahada var eden şey aynı dönüşüm süreci baktığımızda. Şimdi tabii bir de bu meselenin bir üçüncü boyutundan bahsetmek gerekiyor. Bu da katliamlar. Şimdi Aleviler 1990'larda iki önemli katliama maruz kalıyorlar. Bunlardan bir tanesi Madımak, bir tanesi de Gazi. Şimdi burada Gazi birazcık daha Alevilere 1970'li yıllarda, 78'de Sivas'ta, Malatya'da, Maraş'ta, sonra 80'de Çorum'da uğradığı katliamları hatırlatıyor. Çünkü orada da aslında her ikisinde de şöyle bir benzerlik var. Gazi Mahallesi'nde de bahsettiğimiz diğer bu 70'li yıllardaki katliamlarda da Aleviler sadece Alevi oldukları için değil, aynı zamanda sol hareketlere yakın durdukları için de katliamlara maruz kalıyorlar. Gazi'de de biraz benzer bir süreç var. Madımak katliamı birazcık bunlardan daha farklı. İki açıdan daha farklı. Bunlardan bir tanesi Sivas'ta insanlar bir Alevi ozanını, Pir Sultan Abdal'ı anmak için toplanıyorlar. Ve doğrudan bir siyasal İslamcı grup tarafından saldırıya uğruyorlar. Bu tabii ki yaşanan travmanın daha ağır olmasını beraberinde getiriyor. Ama tabii ikincisi, yani Madımak bir boyutuyla çok daha vahşi bir katliam. Çünkü insanlar yanarak veya dumandan zehirlenerek hayatını kaybediyor. Ve bütün ülke adeta katliamı canlı yayında izliyor. Yani bir akıl tutulması içerisinde hiçbir şekilde katliama saatler boyunca müdahale gerçekleşmiyor. Ve katliam canlı canlı izleniyor adeta. Bu da tabii ki var olan travmanın çok daha derin hissedilmesini beraberinde getiriyor. Şimdi katliamların sadece kendisi değil 90'lı yıllarda, bunun kamuoyunda tartışılma biçimleri de Alevileri çok derinden etkileyecek. Mesela Madımak katliamı tartışıldığında, Madımak katliamının kamuoyunda tartışılma diline hakim olan kavram ağır tahrik kavramıdır. Yani kamuoyu Madımak katliamı, zaten Madımak katliamı diye tartışmıyor da Madımak olayları diye tartışıyor. Onu da ağır tahrik söylemi altında tartışıyor. Yani diyor ki mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi Madımak'ı incelemek için bir araştırma komisyonu kuruyor. Bu araştırma komisyonunun hazırladığı bir rapor var. Bu raporda deniliyor ki mesela Aziz Nesin Alevi olmadığı halde neden davet edildi bir Alevi şenliğine? Üstelik neden orada ateist olduğuna dair açıklamalarda bulundu? Sivas'ın bu konularda çok hassas bir yer olduğu biliniyordu. Bu hassasiyete rağmen neden halkın bu hassasiyetine uygun davranılmadı? Tabi burada güvenlik güçlerinin de hatası var. Onlar da ihmalkar davrandılar deniliyor. Yani araştırma raporunun özü bu. Ama bu zaten o dönemin genel olarak kamuoyunda, ana akım medyasında da mesele böyle tartışılıyor. Mesela Gazi meselesi de daha çok provokasyon üzerinden tartışılıyor. İşte ülke Türkiye'de tekrar bir Alevi Sünni sağ sol çatışmasına sürüklenmek isteniyor. Alevilere birazcık itidal ve provokasyonlara karşı böyle açık gözlü olmaları tavsiye ediliyor. 95 yılındaki tartışmalarda tabii hukuki anlamda da bu süreçlerin içerisinde olan isimlere yönelik çok da ağır cezalar gelmiyor. Ve bu süreçler aslında bir yandan katliamların yarattığı bir travma var. Bir yandan da katliamların bu kamuoyunda tartışılma biçimi Alevilerde çok derin bir hayal kırıklığı ve yalnızlık hissiyatı yaratıyor. Ve bu yalnızlık hissiyatı Alevileri kendi kimliklerine sarılmaya yöneltiyor. Yani Aleviler diyorlar ki madem kamuoyunda biz bu kadar yalnızız, o halde bizim sarılacak tek bir dalımız var, o da kendi kimliğimiz. Buna ilişkin birkaç mesela istatistik söyleyebilirim. Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıtma Dernekleri, şimdi Alevi Kültür Dernekleri oldu onun adı. 1993'te Madımak katliamından sonra 20 olan şube sayısı bir anda 50'ye çıkıyor. Veya Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin üye sayısı 3 katına çıkıyor Madımak katliamından sonra. Ben doktora tezim için şimdi Alevi Hareketi'nde etkin olan bir isimle görüşmüştüm. O bana mesela şey demişti, ben kendimi sosyalist olarak tanımlarım. Hala da sosyalist olarak tanımlıyorum ama Madımak katliamı olduğu sırada ben üniversite öğrencisiydim. Katliam gerçekleştikten sonra gittim bir Alevi derneğine üye oldum. Çünkü kendimi artık Alevi olarak tanımlamanın daha önemli olduğunu hissetmeye başladım diyordu. Yani bu aslında sadece onun hikayesi değildi. Genel anlamda Alevilerde en azından böyle bir hissiyat yaratmaya başlıyor Madımak katliamı. Şimdi bütün bu unsurların etkisiyle artık 1990'larda şekillenen bir kültürel hareketten, bir kimlik siyasetinden bahsediyoruz. Alevi siyasetinden. Bu siyasetin, hareketin somut görünümleri var. Şimdi dernekler üzerine zaten konuşacağız biraz daha detaylı. Onun öncesinde bu somut görünümlerden ikisinden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi festivaller ve anma törenleri, diğeri de Alevilere yönelik yayın patlaması. Şimdi bu 1990'larda aslında Alevi festivallerinde bir artış yaşanmaya başlanacak. Nelerden bahsediyoruz? Burada işte Hacı Bektaş Veli, Abdal Musa, Seyid Ali Turabi veya Hüseyin Gazi gibi böyle önemli Alevi ulularını anmak için kamuoyuna açık törenler düzenlenecek. Aslında bu törenlerin iki boyutu var. Bunlardan bir tanesi Alevi'ye tarihsel bir derinlik kazandıracak. Çünkü bahsettiğimiz bu isimlerin büyük çoğunluğu 13. 14. yüzyılda yaşamış isimler. Ve bu isimler üzerinden Aleviliğin tarihi bundan aslında 700-800 yıl önceye kadar götürülmüş olacak. Yani bu mesela festivallerin şey bakımından da ilginç bir yanı vardı. Mesela Hacı Bektaş Veli şenlikleri, Hacı Bektaş Veli'yi anmak için yapılır. 16-18 Ağustos tarihleri arasında yapılır. Bunun aslında çok böyle arkaik bir tarih değil. 16 Ağustos'ta yapılmasının nedeni şudur. Hacı Bektaş Veli dergahı 1925'te kapatılıyor. Tekke ve zabiyeler kapatılınca 1964'te müze olarak açılıyor. Şu anda müze statüsünde. Müze olarak açıldığı tarih 16 Ağustos'tur. 1964'te o tarih Hacı Bektaş Veli Anma Şenlikleri'nin tarihidir. Yani öyle 1200'lerden 1300'lerden gelen bir tarih değil. Bizzat 1964'ten beri gelen bir tarihten bahsediyoruz. 70'lerde kısmen kutlanır, 90'larda bir yaygınlık kazanmaya başlar. Bu festivallerin şöyle bir önemi var, bu tarihsel derinliğin dışında. Alevilere çok daha büyük bir Alevi topluluğunun parçası olduğunu hissettiriyor. Yani Nevşehir'de ya da işte Abdal Musa Şenlikleri için Antalya'nın Elmalı ilçesinde, Tekke Köyü'nde, Nevşehir'den, Samsun'dan, işte Tunceli'den, Sivas'tan, Amasya'dan, Yozgat'tan gelen Aleviler bir araya geliyorlar ve daha önce hiç görmediği insanlarla ortak bir kimliği taşıdıklarını fark etmeye başlıyorlar bu sayede. Alevi kimliğini taşıdıklarını fark etmeye başlıyorlar. Dolayısıyla aslında bir topluluk yaratmaya başlıyor bu festivaller ve Alevilerin kamuoyundaki görünürlüğünü arttırıyor. Bunun dışında bu festivallerin şöyle de bir önemi var. Bu festivaller aynı zamanda Aleviler için bir okul. Çünkü bu festivallerde cem törenleri düzenleniyor, semah gösterileri düzenleniyor, paneller var bu toplantılarda yine Aleviliğe ilişkin, Türkiye siyasetine ilişkin. Dolayısıyla festivaller bir boyutuyla da Alevilerin kendi kimliklerini edindikleri bir okul işlevi de görmeye başlıyor. Bunlardan mesela özellikle Hacı Bektaş Veli festivalleri kamuoyunda en çok bilinen festival. Çünkü Hacı Bektaş Veli anma törenlerine aynı zamanda 93-94 yılından sonra devlet ricali en üst kademeden katılmaya başlıyor. Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Süleyman Demirel Hacı Bektaş festivallerinin tamamına katılıyordu. Cumhurbaşkanı, Kültür Bakanı, bazen başbakanlar, belediye başkanları buraya katılıyor. Alevi dernekleri taleplerini dile getiriyorlar. Devlet ricali de en azından bu meseleyi yani siyaseten de olsa gördüğünü göstermiş oluyor. Şimdi festivallerin dışında bir diğer önemli nokta aslında Aleviliğe yönelik yayın patlaması. Yani bu bizim açımızdan şu bakımdan önemli. Alevilik aslında 1990'lara kadar yazılı kaynakları olmakla beraber daha ziyadesiyle sözlü kültür üzerinde şekillenen bir şey. Bu 1990'larda bu sözlü kültürün bir yazılı kültüre doğru dönüşmeye başladığını görüyoruz. Bu dönüşümün öncüsü olan kişilerse Alevi araştırmacı yazarlar diye nitelendirdiğimiz bir kategori. Aslında bu kategori ilginç bir kategori çünkü bunların önemli bir kısmı 1950'li yıllarda doğmuş olan yazarlar. Bunlar böyle kentleşme sürecinin biri ikinci kuşak temsilcileri. İşte Sivas'ta, Malatya'da, Tokat'ta doğuyorlar. Sonra aileleriyle İstanbul'a geliyorlar. Burada bir eğitim görüyorlar. Bu eğitim gördükten sonra bir kültürel sermayeleri var. Genellikle 70'li yıllarda sol hareketlerin içerisinde yer alıyorlar. Ama 80'li yıllarda böyle sol hareketlerde 12 Eylül darbesinin etkisiyle bir baskılanma gerçekleştiğinde kimlik siyasetle belirleyici bir rol oynamaya başladığında Alevi kimliklerini keşfediyorlar ve bu defa Alevi kimliğiyle siyaset sahasında var olmaya başlıyorlar. Kimlerden bahsediyoruz? Mesela burada bazı kitapların kapaklarını koymaya çalıştım. Aslında bu sürecin başlangıcı sol üstte Cemal Şener'in Alevilik olayı kitabı. İlk 10'la başlar. 1988'de yazar Cemal Şener. Yazdığında tektir. 2000'lere geldiğimizde 10-12 yıllık bir dönemde bu alanda onlarca kitap, yüzlerce baskı yapar. Cemal Şener var, Rıza Zerlut var, Reha Çamuroğlu var, Fuat Bozkurt var, Necat Birdoğan var, Baki Öz var, Cemşit Bender var mesela aklıma gelen, Burhan Kocadağ var, Atilla Özkırımlı var. Yani isimleri böyle sıralayabilmemiz mümkün. Ama bu isimler kamuoyunda, özellikle de Alevi kamuoyuna yönelik olarak bir Alevilik tartışması başlatıyorlar. Yani bu kitaplarda kitapların genellikle böyle içerik kısımları birbirine çok benzer. Ben size bir böyle bir şeyini, prototipini söyleyebilirim bu kitapların nasıl olduğunu. Önce bir Alevilik nedir tartışması vardır. Alevilik İslam içi midir, değil midir? İslamiyetle ilişkisi nedir, ne değildir? Biraz o tartışılır. Sonra biraz Aleviliğin etnik kimliği üzerine bir tartışma yapılır. Aleviler Türk müdür, Kürt müdür? Bunun üzerine bir tartışma yapılır. Sonrasında Aleviliğin bir tarih yazımı olur bu kitaplarda muhakkak. İşte İslamiyet içerisindeki halifelik tartışmalarından başlanır. Cumhuriyete kadar gelinir. Ondan sonrasında böyle bir Aleviliğin dinsel erkanı üzerine böyle bir kısa bilgilendirmelerde bulunur. Cem töreni nedir, musahip nedir, düşkünlük nedir? Biraz bunlar anlatılır. Sonrasında da böyle bir siyaset tartışmaları yapılır. Aleviler ne yapmalı, seçimlerde hangi partilere oy vermeli, hangi siyasi partilere daha yakın durmalı, biraz bunlar üzerine tartışmalar yürütülür. Yani kitaplar genellikle böyle şeydir. Bu izlence üzerinden gider daha çok kitaplar. Ama bütün bunlar artık Aleviliğe yönelik böyle kamusal alanda yapılan bir tartışmanın olduğunu ve Alevilerin giderek kamusal alanda kendi kimlikleriyle var olmaya başladıklarını gösterir. Yani Alevi uyanışı dediğimiz şey, Alevi kimlik siyasetinin ortaya çıkışı dediğimiz şey bir boyutuyla bu. Şimdi Aleviler kamusal hayatta kendi kimlikleriyle görünür olmaya başlıyorlar. Bunu kastediyoruz. Görünür olmaya başlıyorlar dediğimizde bir toplumsal hareketten bahsediyorsak bu toplumsal hareketin aktörlerinden de bahsetmemiz gerekiyor. Tabii ki bu toplumsal hareketin en temel aktörleri Alevi dernekleri. Şimdi Alevi derneklerinin önemi nedir diye soracak olursak birincisi aslında Alevi dernekleri Alevileri ortak bir çatı etrafında bir araya getiriyor, ortak hedefler etrafında bir araya getiriyor ve aslında onları kendi kimlikleri üzerinden sosyalleştiriyor. Bir kere bu başta başına önemli bir misyon. Ama bundan daha fazla anlamları var. İşte düzenledikleri sema kursları var, bağlama kursları var. Bugün bahsettiğimiz cemevlerinin önemli bir kısmı bu derneklere bağlı olarak çalışıyorlar. Dolayısıyla aslında kentsel alan içerisinde Alevi geleneğinin yeniden üretimi misyonunu üstleniyor dernekler. Hatta benim görüştüğüm bir dernek yöneticisi bana şöyle bir şey söylemişti. Eskiden bize hangi ocağa bağlısın diye sorarlardı. Şimdi hangi derneğin üyesisin diye soruyorlar demişti. Bu Alevi derneklerinin aslında 90'lı yıllardan itibaren ortaya çıkan kimlik siyasetinde ne kadar belirleyici bir rol oynadıklarını da gösteriyor bize. Aynı zamanda bu dönemde çıkarılan dergilerin önemli bir kısmı yine bu derneklere bağlı. Mesela Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin çıkardığı bir Pir Sultan Abdal dergisi var veya Cem Vakfı'nın çıkardığı Cem dergisi var. Bu iki dergi zaten Alevi diye ilişkin yayın organlarının en istikrarlıları. Bir de mesela Avrupa'da Avrupa Alevi Bektaşi Federasyonu'nun çıkardığı bir Alevilerin Sesi dergisi var. Genellikle yani dernekler tarafından çıkarılan dergilerin uzun ömürlü olduğunu görüyoruz. Mesela Müstakil Bağımsız Alevi dergisi bu dönemde çıkan böyle güçlü bir dergi olarak Nefes dergisi var. O da 37 sayı çıkabiliyor. Bunun dışında tabii Alevi derneklerinin bir diğer önemli misyonu da aslında Alevilerin taleplerini formülize ediyorlar ve bu talepler doğrultusunda siyasi partilerle müzakereler yürütüyorlar. Yani devlet yöneticileri, siyasi partiler Alevilikle ilgili bir muhatap aradıkları zaman Alevi derneklerine başvuruyorlar. Dolayısıyla da bir siyasi temsiliyet misyonları var dernekleri. Şimdi Alevi dernekleri dediğimizde literatür mesela Alevi derneklerine ilişkin şöyle bir genel sınıflandırma yapıyor. Yani tabii her sınıflandırma gibi kendi içinde bir şematize ediyor bunu. Ama bir Aleviliği ezilen halkların, halkların olacak tabii ben yanlış yazmışım, tarihsel ideolojisi olarak ele alan dernekler var diyor. Mesela Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ni burada kastediyor. İkincisi Aleviliği heterodoks İslam olarak ele alan dernekler var diyor. Burada daha çok Hacı Bektaş Veli derneklerini kastediyor. Aleviliği İslam içi bir mezhep olarak görüp Türk İslamı olarak ele alan dernekler var diyor. Cem Vakfı'nı burada kastediyor. Aleviliği Şiilik ekseninde ele alan dernekler var diyor. Burada da Ehl-i Beyt Vakfı'nı kastediyor. Bu dördüncü kategori aslında Alevi hareketinin içerisindeki en marjinal kategori. Yani genellikle de Alevi dernekleri tarafından bu kategori aslında çok da Alevi hareketinin bir parçası kabul edilmiyor. Şimdi ben genellikle Alevi derneklerini incelerken tabii aslında ben buraya bir şema çizmeye çalışmıştım ama bu şema benim Excel PowerPoint'teki beceriksizliğim yüzünden gözükmüyor. O arada böyle bir tane daire vardı. Yani şeyden gözükmüyor. Muhtemelen ben kendi bilgisayarımda görüyordum, burada göremiyorum. Bu arada bir daire vardı, o dairenin içerisinde başka Alevi dernekleri de vardı. Ben burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Cem Vakfı ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneği aslında Alevi hareketinin iki kutbunu ifade ediyor. Yani iki kutbu derken Alevi hareketinin ideolojik, siyasi sınırlarını bu iki dernek belirliyor. Cem Vakfı bu hareketin bir ucunda yer alıyor, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği diğer ucunda yer alıyor. Yani şu masa Alevi dernekler siyaseti ise burada Cem Vakfı var, şurada Pir Sultan Abdal Kültür Derneği var, burada Alevi Kültür Dernekleri var, şurada Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı var, şurada Semah Vakfı var, şurada Şahkulu Sultan Dergahı var. Şunun için söylüyorum, bu iki derneğin pozisyonunu anlarsak bu masanın fotoğrafını iyi bir şekilde çizebiliyoruz. Çünkü diğerlerinin pozisyonları genellikle bu iki derneğin pozisyonu içerisinde yer alıyor daha çok. Biri, yani bunu böyle bir basitleştirmek için söylüyorum. Biri Alevi hareketinin en sol kutbunda yer alıyor, diğeri en sağ kutbunda yer alıyor çünkü. Şimdi şimdi bu bağlamda değerlendirdiğimiz zaman ben mesela bu farklılaşmanın nasıl olduğunu şöyle ortaya koyabilirim. Mesela Aleviliği nasıl tanımlıyorlar? Bu iki dernek, Cem Vakfı ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Aleviliği nasıl tanımlıyor? Şimdi Cem Vakfı Aleviliği İslam içi bir mezhep olarak ele alıyor. Diyor ki aslında Alevilik Orta Asya'da yaşayan göçebe Türkmenlerin, göçebe Türk boylarının İslamiyet'le tanıştıklarında İslamiyet'i kendi kimliklerinin ve aslında İslamiyet öncesindeki inanışlarının süzgecinden geçerek ve göçebe yaşam koşullarının süzgecinden geçirerek yorumlamasının bir ürünüdür diyor. Bu nedenden dolayı biz Aleviliği iki şekilde ele alıyoruz diyor Cem Vakfı. Bir, Alevilik bir sufi İslam'dır. Çünkü göçebe yaşam tarzından dolayı Aleviler İslam'ın şekli unsurlarından arındırırlar, özüne yönelirler. Yani özüne yöneldikleri için de daha tasavvufi ve sufi bir yorum yaparlar diyor. İkinci noktada bir Türk İslamı'dır. Çünkü Türklerin İslamiyet'i kendi İslamiyet öncesi inanışlarının süzgecinden geçirerek yorumlamasının bir ürünüdür diyor. Ne yapıyor Türkler? İslamiyet'i böyle öğreniyorlar diyor Alevilik olarak. Daha doğrusu Alevilik olarak benimsiyorlar. Göç ediyorlar, Anadolu'ya geliyorlar. Anadolu'da bir Anadolu hümanizmi var. Bu Anadolu hümanizmiyle bütünleşiyorlar ve bugün bildiğimiz anlamda Alevilik ortaya çıkıyor diyor. Cem Vakfı'nın Alevilik okumasını en basit şekliyle bu şekilde dile getirebilmemiz mümkün. Şimdi buradan yola çıktığımızda, işin diğer kutbuna baktığımızda Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ise diyor ki ben Aleviliğe baktığımda böyle bir şey görmüyorum. Ben Aleviliğin merkezinin Anadolu olduğunu düşünüyorum. Anadolu'daki farklı inanç ve kültürlerin senkretik bileşiminden doğan bağımsız bir kültür ve yaşam biçimidir Alevilik diyor. Yani Alevilik içerisinde Mazda inancının, Zerdüştlüğün, Şamanizmin, Budizmin, İslamiyet'in, Hristiyanlığın, Museviliğin olduğu her birinden parçalar taşıyan, senkretik dediğimiz şey bu, bağdaştırmacı demek, her birinden bir parça alan, bağdaştırmacı bağımsız bir kültürdür diyor. Burada iki önemli vurgusu var. Mesela Cem Vakfı'nın iki önemli vurgusu vardı, göçebeliğe ve Türklüğe vurgu yapıyordu. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ise diyor ki biz bir inanç değil kültür meselesi olarak ele alıyoruz Aleviliği. İslam'ın içinde olduğunu düşünmüyoruz. İslam'ın Aleviliğin bileşenlerinden biri olduğunu düşünüyoruz. Yani aslında şöyle bir şey geliyor. Alevilik İslam'ın içi midir değil midir tartışması yapmak yerine İslam Aleviliğin içinde midir değil midir tartışması yapmamız gerekiyor. Çünkü İslam Aleviliğin bileşenlerinden biridir. Şamanizm, Mazda inancı, Zerdüştlük, Hristiyanlık Aleviliği ne kadar etkilemişse İslamiyet de o kadar etkilemiştir diyor Pir Sultan Abdal Kültür Derneği. Şimdi yani genel olarak Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin ve Cem Vakfı'nın Alevilik tanımları bunlar. Tabii bu tanımların arkasında bir siyasi tahayyül de var. O da şöyle şekilleniyor. Cem Vakfı diyor ki Alevilik dinsel bir inanış, dinsel bir inanışın siyasi bir göndermesi olmamalı. Aleviler ne yapmalı? Siyaset sahnesinde bir dinsel inanış olarak kendi taleplerini ortaya koymalı. Bu talepleri hangi siyasi partiler karşılıyorsa onu desteklemeli. Bu nedenden dolayı Cem Vakfı genellikle seçim süreçlerinde merkez partileri destekliyor. Mesela 95 seçimlerinde Tansu Çiller'in DYP'sini, 99 seçimlerinde de DSP'yi destekliyor. Yani merkez sağ ve merkez solu destekliyor. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ise şöyle söylüyor. Diyor ki Alevilik meselesi özünde bir demokratikleşme meselesidir. Yani bir Alevi sorunu vardır. Bu Alevi sorununun nedeni Türkiye'nin demokratik bir ülke olmamasıdır. Eğer Türkiye demokratikleşirse Alevi sorunu da çözülür. Dolayısıyla Alevilerin yapması gereken şey Türkiye'nin demokratikleşmesi için mücadele veren kitle örgütleriyle ve siyasi partilerle ortak hareket etmektir. Yani bu doğrultuda diyor ki Aleviler sol partilerle ve sendikalarla, sol sivil toplum kuruluşlarıyla ortak hareket etmelidir. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği seçimlerde doğrudan bir parti hiçbir zaman işaret etmiyor. Ama hep sol partilerin desteklenmesi gerektiğini belirtiyor. Şimdi peki bu derneklerin talepleri neler? Çünkü bu derneklerin talepleri bize Alevi hareketinin genel talep skalasını da ortaya koyacak. Biraz bundan bahsetmek gerekiyor belki. Şimdi ben burada Nancy Fraser diye çok önemli bir siyaset bilimci var. Onun bir makalesinde kullandığı bir perspektiften bahsedeceğim. Bu makalesi içerisinde diyor ki kültürel yani sosyal hareketler iki perspektif içerisinde hareket edebilir. Bunlardan bir tanesi olumlayıcı perspektiftir, bunlardan diğeri dönüştürücü perspektiftir diyor. Olumlayıcı perspektiften kastettiği şudur Nancy Fraser'ın. Diyor ki şimdi bir sistem var, bu sistem eşitsizlik yaratıyor. Toplumsal harekette bu sistemin yarattığı eşitsizliği ortadan kaldırmak istiyor. olumlayıcı toplumsal hareketler şunu yapar diyor. Sistemin kendisine dokunmaz, o sistemin yarattığı eşitsizliklerin sonuçlarını azaltmaya çalışır diyor. Yani aslında bir anlamda siyaset bilimindeki daha bilindik bir tartışmayla reformcudur onlar diyor. İkincisi dönüştürücü perspektif. Dönüştürücü perspektifte bir sistem eşitsizlik yaratıyorsa, o eşitsizliği mağdur olan toplumsal hareket, o eşitsizliği yaratan sistemi dönüştürmeyi amaçlar. Yani o yine meşhur tabirle reformcu değil devrimci. Çünkü mevcut sistem eşitsizlik yaratıyorsa sonuçlarıyla uğraşmamalıyız, doğrudan sistemi dönüştürmeliyiz diyorlar. Şimdi Nancy Fraser'ın bu analizini aslında Alevi hareketi için şöyle düşünebilmemiz mümkün. Tabi burada Alevi hareketi üzerine düşündüğümüzde şunu ortaya koymamız gerekiyor. Bir sistemden bahsediyorsa bu sistem Türkiye'de din-devlet ilişkileri sistemi. Çünkü Alevi hareketinin bütün unsurları, aktörleri, dernekleri şunu söylüyorlar. Bugün Türkiye'de bir Alevi sorunu vardır. Bu Alevi sorununun nedeni Türkiye'deki din-devlet ilişkileridir. Yani Türkiye'deki din-devlet ilişkileri çarpık olduğu için, doğru olmadığı için bugün bir Alevi sorunu yaşanıyordur. Peki şimdi bu toplumsal sistem, Türkiye'deki din-devlet ilişkileri Aleviler aleyhine bir toplumsal eşitsizlik üretiyor. Bu toplumsal eşitsizliği nasıl gidereceğiz? Bu noktada Nancy Fraser'ın söylemini kullanacak olursak Cem Vakfı olumlayıcı bir perspektif içerisinde. Cem Vakfı diyor ki Türkiye'de din-devlet ilişkileri Aleviler aleyhine işliyorsa yapmamız gereken şey bu din-devlet ilişkileri düzlemini Alevileri de bu düzleme katarak genişletmektir. Bu genişletmeyi nasıl yapacağız? Diyanet İşleri Başkanlığı ve zorunlu din dersleri üzerinden yapacağız diyor. Yapılması gereken şey şudur. Aleviler Diyanet İşleri Başkanlığı'nda temsil edilmelidir. Daha doğrusu sadece Aleviler demiyorlar. Diyorlar ki Türkiye'de yaşayan bütün dinsel gruplar nüfusları ölçüsünde Diyanet İşleri Başkanlığı'nda temsil edilmelidir. Aleviler Türkiye'de yaşayan ikinci büyük dinsel topluluk olduğu için Sünnilerden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Sünnilerden sonra en fazla temsiliyete sahip olmalı, onun bütçesinden ve personelinden en fazla yararlanan ikinci topluluk olmalı. Ne yapılmalı? Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Alevilere yönelik bir daire kurulmalı. Cem evlerinin masrafları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılanmalı. Cem evlerine dedeleri Diyanet İşleri Başkanlığı atayıp maaşlarını onlara ödemeli. Ama Aleviliği, yani Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki Alevilik dairesi bunları yapmalı diyor. Şimdi birinci noktası bu. İkinci noktası da din dersleri meselesi. Anayasanın 24. maddesine göre Türkiye'de zorunlu din dersleri uygulaması var. Şimdi Cem Vakfı diyor ki ben prensip olarak din derslerinin zorunlu olmaktan çıkmasını istiyorum. Ama prensip olarak bunu değiştiremiyoruz. Pragmatik olarak madem böyle Aleviler bu din dersleri içerisinde yer almalı. Nasıl yer alabilir? İki şekilde öneriyorum ben bunu diyor. Ya diyor bu zorunlu din dersleri ikiye ayrılsın. Sünni İslam ve Alevi İslam öğretilsin. Alevi öğrenciler Alevi İslam dersine, Sünni öğrenciler Sünni İslam dersine girsinler diyor. Ya da müfredatın içerisine 2-3 üniteden az olmamak şartıyla bir Alevilik kısmı ekleyelim diyor. Hatta kendisi bir tane 4. sınıftan 12. sınıfa kadar okutulmak üzere bir Alevi İslam din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı hazırlıyor Cem Vakfı bunun için. Şimdi Cem Vakfı'nın pozisyonu bu. Yani Cem Vakfı diyor ki Türkiye'de din-devlet ilişkileri bir toplumsal eşitsizlik yaratıyor. Aleviler bu toplumsal eşitsizliğin mağduru, nasıl çözeceğiz? Alevileri de bu sistemin içerisine dahil edersek bu eşitsizliği ortadan kaldırabiliriz. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ve din dersinde Aleviler temsil edilmeli diyor. Şimdi Pir Sultan Abdal Kültür Derneği kısmına baktığımızda onun dönüştürücü bir tavrı var. O diyor ki Türkiye'de din-devlet ilişkilerini tamamen değiştirmeden Alevilerin meselelerini çözemeyiz. Nasıl değiştireceğiz? Diyor ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tamamen kaldırılması lazım. Çünkü laik bir devlette dinsel hizmet üstlenen bir kurumun olması mümkün değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılmalı diyor. Birinci önerisi bu. İkinci önerisi de din dersi uygulamasının zorunlu olmaktan çıkması gerekir. Çünkü henüz reşit olmamış çocuklara belirli bir dinin empoze edilmesi hem din ve vicdan hürriyetine hem de çocuk haklarına aykırıdır. Bu nedenden dolayı din derslerinin en azından zorunlu olmaktan çıkarılması gerekiyor. Yani Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin iki önerisi de bu. Dönüştürücü tavrı doğrultusunda Türkiye'de din-devlet ilişkilerinin tamamen değiştirilmesini istiyor. Alevilerin mağduriyetlerinin ve eşitsizliğinin giderilmesi için. Şimdi tabi yani skala bu ama bu skalada göz önünde bulundurmamız gereken iki unsur var. Ben onu belirtip sunumu bitireyim. Belki biraz soru cevaplarla ilerleyebilme imkanımız olabilir. Bunlardan bir tanesi ne olursa olsun Alevi hareketinin bütün kanatlarının, aktörlerinin üzerinde uzlaştığı iki şey var. Bunlardan biri, Türkiye'de din-devlet ilişkilerinin bu haliyle devam edebilmesi mümkün değil. Çünkü bu haliyle Aleviler için bir eşitsizlik üretiyor. Diyanette temsilden Diyanet'in kaldırılmasına, din derslerinde temsilden din derslerinin kaldırılmasına kadar bir skalada öneriler sunuyorlar. Ama bu önerilerin ortak noktası, Türkiye'de din-devlet ilişkileri ağının, sisteminin en azından ya dönüştürülmesi ya da tamamen değiştirilmesi. İkinci ortaklaştıkları talep, Alevi hareketinin bütün öznelerinin ortaklaştığı bir talep var. O da son zamanlarda, yani son 2-3 hafta önce Yargıtay'ın tekrar kararıyla gündeme geldi. Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi meselesi. Bu mesele Alevi hareketinin bütün aktörleri tarafından ortak benimsenmiş bir talep. Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi talebi. Çünkü bu tartışmalar, belki soru cevap kısmında gelebilme imkanımız olur. Ben ona şimdi değinmeyeyim. Bu Alevi açılımı ve çalıştaylar sürecinde çok ciddi bir şekilde masaya gelecek. Ama yani bütün bu sahada Alevi dernekler siyasetinin bir çatışmayı içerisinde barındırdığı kadar, yani dernekler arasında bir mücadeleyi içerisinde barındırdığı kadar, dernekler içerisinde bir ortaklaşmayı ve ortak siyasi talepleri de içerisinde barındırdığını görüyoruz diyerek ben sözü bırakayım. Dinleme nezaketi gösterdiğiniz için de hepinize teşekkür ederim aynı zamanda.